Şehir Hikayeleri Podcast uzun bir yaz arasından sonra artık hatta Kasım'ın ortalarında geçtik. Bengü ile başlayacağız yeni sezona. Bengü kimdir? Gurmelik denemelerinden onu hatırlayabilirsiniz. Aslında burada bir şuna da değinmek lazım. Boş Yapma Enstitüsü ile birlikte şimdi YouTube'da Şehir Hikayelerini de dinleyebiliyorsunuz. YouTube ve YouTube Müzik'te diğer platformlara ek olarak. Böyle bir hazır Boş Yapma Enstitüsü çatısı altına girmişken Gurmelik denemeleri de oranın popüler podcastlerinden. Bengü'yü konuk etmek istedik. Hoş geldin Bengü.
Hoş buldum. Popüler miyiz gerçekten? Gerçi evet.
Yani baktığım
Konsept.
zaman orada Kobra Kobra var ve Gurmelik denemeleri var. Böyle başı çeken, sürekliliği olan podcastler bir yandan da baktığım zaman.
Evet, Aralık'ta 3. yılımız bitecekmiş artık. Böyle bir şey. Bir de benim ondan önce de aslında Boş Yapma'da yaptığım bir tane program vardı. O bir sene kadar sürdü herhalde. Böyle 4 yıldır bir podcaster'ım şeyi var böyle. Hani daha şimdi popüler olmaya başladı ya. O zaman hatırlıyorum insanları podcast'in ne demek olduğunu anlatmaya çalıştığımız bir noktada. Şu an 4 yıl sonunda herkesin podcast yapmaya başladığı noktaya geldik. Böyle bir keyifli. Boş Yapmaya da hoş geldiniz bu arada şehir hikayeleri olarak.
Hoş bulduk. Hem Şehir Hikayeleri hem de Kadıköy Vapuru'da, o da Fenerbahçe özel bir
Öyle.
podcast olarak. Hatta gördüğüm kadarıyla Fenerbahçe'ye gittiği için o da iyi bir başlangıç yaptı YouTube camiasına. Bakalım şimdi Şehir Hikayeleri de bu bölümle birlikte tekrar bir kendisini göstermiş olacak orada. Şimdi Bengü Sakız Adası'yla konuk ediyoruz. Çünkü yakın zamanda gittiği bir yer. Şimdi Sakız Adası da tabii Türkçe ismi öyle. Yunanca ismi nedir? Biliyor musun Sakız Adası?
Yos diye okunuyor galiba ama
Kios.
tabii yazılışı C ile başlayan bir şey yazılış var.
Ben Yunanistan'a da gitmedim. Yunan adalarına hep karşıdan baktık. Ege'nin bu tarafından baktık. Yani şu an ben başka bir adadayım yurt dışında ama pek bununla karşılaştırılacak adalar değil bildiğimiz kadarıyla Yunan adaları. Senin gittiğin ilk Yunan adası mıydı burası?
İlk aslında bu benim ilk Schengen'im olduğu için ben birazcık şey gibiyim. 6 aylık bir Schengen'im vardı ve sürekli bir yerlere gitme modundayken bir yandan diye evet dibimizde buraya da gidelim deyip beklentisiz gidip bayağı memnun kaldığım bir yer oldu. Annem aslında Burhaniye'de yaşıyor ve aslında Midilli Adası'na daha yakın. Belki orası da olabilirdi. Herkes orayı da çok övüyor ama biraz daha büyük bir ada olduğu için o an tercih edilmedi. Ama ilk benim Sakız Adası.
Şimdi Sakız Adası'nda böyle bir kafamızda canlandırmak için aslında Çeşme'nin karşısında kalıyor ve neredeyse Çeşme Yarımadası büyüklüğü kadar bir büyüklüğü var. Şu an haritada da bakıyorum bir yandan. Dediğim gibi
Evet.
Midilli birazcık daha boyut olarak büyük. Nasıldı Sakız Adası'na gidiş tecrübesinden başlarsak?
Gidiş tecrübesi araçla muhtemelen çok daha kolaydır. Biz araçsız gittik. Çünkü hiçbirimiz yok. 5 kişi kadar kişi gittik arkadaşlarımla ve İzmir'e gidip İzmir'den Çeşme'ye gidip Çeşme'den tekrar feribotla geçiliyor. Aslında Çeşme'den sonraki süreç 20-25 dakikalık bir feribot. Çok da kolay bir yol. Dümdüz gidilen bir yol aslında Çeşme'den. Ulaşımı kolay ama Çeşme'ye ulaşım zor. O yüzden birazcık sıkıntı yaşadık biz. Ada içerisinde zaten çarşı diye olan bir kısım olduğu için direkt oraya indiriyor. Bayağı hani kolay bir ulaşım var aslında. Feribot dışında bir ulaşım da var sanırım. Uçakla da inişleri oluyor ama gördüğüm kadarıyla biz bir iki baktığımızda Atina üzerinden geliyor daha çok uçuşlar. Hani İstanbul'dan direkt bir uçuşu yoktu diye hatırlıyorum. Belki haftada bir vesaire olabilir onu bilemiyorum ama bir havalimanı da var yani.
Şimdi mesela 20-25 dakika dedin Çeşme'den. Hatırladığım kadarıyla Gökçeada'ya gitmek daha zor. Türk adası
Ben
olarak.
Çanakkale'liyim. Ben Çanakkale olmama rağmen bu itiraf Gökçeada hiç gitmedim. Bozcaada'ya gitmek de daha zor. Bozcaada'ya gitmek için merkezden deniz otobüsüne bindiğinizde 1 saate yakın bir yol gidiyorsunuz. Gökçeada için karşıya geçmez yani Eceabat tarafına geçmez. Oradan bir arabalı vapura binip gitmeniz gerekiyor. Kesinlikle çok daha zor.
Burada vizem varsa çat kapı 25 dakikada gidebileceğim bir yer. Tabii bir tek Çeşme'ye ulaşmak da o kadar çok kolay olmadığını da söyleyebiliriz. Yani otoyoldan hatırladığım kadarıyla İzmir'den Çeşme'ye gitmek kolay ama dediğin gibi araç yoksa birazcık daha uzun süren bir yolculuk olmuş olabilir.
Biz büyük bir işkence çektik. Hatta ilk günün o yüzden yaşayamadık resmen şeyin. Adanın böyle sahilde uyuyakalmışız. Öyle bir an yaşattı bize yani o yolculuk.
Ve gittiğin zaman ilk izlenimler.
Ben gittiğim zaman açıkçası ben de hiç daha önce yani Yunanistan ana kıtasına gitmedim. Şey bekliyordum biraz daha böyle herhalde Yunan filmlerinde ya da Türkiye Yunan bir ortak yapımı filmlerde böyle bir anda çok neşeli insanlar işte herkes sirtaki falan gibi bir ortam bekliyordum herhalde. Böyle çok minik kendi halinde tatlı bir adaydı ama hiç En başta biraz bir hayal kırıklığına uğradım. Çünkü çok sakindi sokaklar. Böyle hani barlar evet vardı dışarıda görünen ama sokakta kimse yoktu. O barlarda oturan, o kahvelerde oturan kimse yoktu. Birazcık hayal kırıklığına uğradım ama işin içine girince o akşamını görünce çünkü insanlar birazcık daha galiba akşam keyif yapmayı seviyor orada. Onu görünce keyifli geldi. Ama başta bir küçük bir hayal kırıklığı.
Tabii bu adalar birazcık Yunan ana kıtasından da ya da ana şeyden de ülkeden de uzak olduğu için hep bildiğimiz bizim aslında Türkiye'ye kültür olarak daha yakın ama nüfus olarak artık daha az kalmış yerler gibi düşünüyoruz. O şu an senin anlattığından da onu anlıyorum. Yani birazcık o sakinlik, sessizlik anlamında.
Evet. Aslında bizim yani Bozcaada da mesela öyledir. Birazcık daha kış aylarına yakın aylarında zaten ben de Eylül'de gittim bu arada. Biraz daha sakinleşir. Hani daha şeyleri kalır. Yerlileri kalır ve onlar da daha içeri çekilirler. Daha yaşlılar kalır vesaire. O yüzden hani onun gibiydi aslında. Çok bir farkı yoktu bizim Bozcaada'daki ilk izlenimle birinin gidip böyle düşündüğün ne düşünür bilmiyorum tabii adaya gidince. Ben çok küçüklüğümden beri gidiyorum. Günübirlik gider gelirdik ama muhtemelen bir beklentiyle geliniyor Bozcaada'ya gelenler de. Aynı his olabilir belki onun da, evet.
Peki şimdi mesela Bozcaada dediğin zaman şu an artık orası böyle bir yavaş yavaş butik oteller de olsa otellerin işgaline geçmiş bir yer. Benzer şey Sakız Adası'nda var mı yoksa oradaki tarih daha korunmuş durumda mı şu anda?
Kesinlikle korunmuş durumda. Tarih haricinde her şey korunmuş durumda. Yani Bozcaada'da şöyle bir durum var mesela. Oraya ait olmayan birçok şey var artık. İşte elektronik müzik çalan bir sürü bar var. İşte topuklu ayakkabılarıyla herkes işte Arnavut kaldırımında dans etmeye çalışıyor. Orayı küçük bir İstanbul'a dönüştürmeye çalışıyorlar. Ama yani Sakız Adası için konuşabiliyorum sadece tabii ki. Daha oraya ait şeyler vardı. Hani oradan bağımsız şeyler yoktu. Daha böyle ada ada gibiydi. Yani küçük İstanbul ya da küçük muhtemelen Atina değil bence.
Yine de tabii yani yiyecek içecek eğlenecek yerler bulmuşsunuzdur diye tahmin ediyorum. Onlara değinirsen nelerdi böyle seni şaşırtan ya da yine hayal kırıklığına uğratan?
Şöyle beklentim hiçbir şey değil. Bir gece hayatı bulmak değildi öncelikle benim orada zaten. Orada gidişimiz birazcık da işte uzo içelim. Oranın deniz ürünlerini yiyelim. İşte mezeleri, bize benzer mezeleri işte cacık kisi mesela işte dolma kisi onları görelim. Bunlar neymiş bizden? Bizden mi çalmışlar biz mi onlardan çalmışız? Birazcık herhalde düşünerek gittik oraya her gece zaten niyetimiz masaya oturmaktı. Rakı masası diyesi geliyor insanın ama tabii değil. O yüzden çok böyle hani eğlence mekanı aramadık. Ama gittiğimiz bir sürü restorana gittik. Yani 3 gece 4 gün kaldık. Ve yani öğle rakısına da oturduk. Rakı diyorum ama uzasına. İşte akşam da oturduk vesaire. Yediğimiz her yerde her şey ortalamanın çok üstündeydi. Artık Türkiye'de böyle çok dalgalı bir sistem olduğu için çok iyi şeyler de bulabiliyoruz. Evet, harika şeyler diyebiliyoruz ama o taraf yani onun çok çok düşük versiyonlarını da bulabildiğimiz için ve genellikle aynı parayı ödediğimiz için bunlara bana o bir garip geldi. Yediğin şeyler hem doyurucu porsiyon olarak hem gerçekten güzel şeyler yiyorsun. Ve ödediğin parada gerçekten yediğin şeyleri hak eden bir şey oluyor. Ki çarpı 30 şu an hatta 31'e yaklaştık herhalde. Öyle olmasına rağmen.
Yani o birazcık bana şöyle geliyor. Özellikle Türkiye tabii ki İstanbul büyük şehirlerde maalesef bir şekilde o maliyeti düşürelim ama kalite önemli değile dönmüş durumda. Atıyorum tabii ki bir Adana'ya gitsen büyük ihtimalle her köşe başında yediğin Adana kebap ya da onlar kebap diyecek zaten ondan memnun kalırsın. Çünkü o ustası yaptığı şeye önem veriyordur. Benzer şey de büyük ihtimalle Sakız Adası'nda da vardır. Oradaki restorandaki adam da nasıl yapıyorsa hep aynı yapmaya devam ediyordu diye düşünüyorum. Hiç gitmeden öyle bir tahmin yürüterek.
Bence de öyle ve ya çok daha böyle hani yapamayacağı bir şeyi yapmaya çalışmıyor, oldurmaya çalışmıyor gibi geliyor. Yani bizde her yerde mesela atıyorum şu an işte her yerde atom olmalı. Ya olmasın senin de menünde o atom mesela. Sen belki bunu güzel yapamıyorsundur. Tava olmasın mesela senin menünde gibi. Onlar birazcık böyle hani daha sınırlı sayıda meze vardı mesela. İşte cacikisi var. Her yerde fix zaten o var ve bence çok çok iyi yapıyorlar. Bilmiyorum. Benim evimde annemin yaptığı cacık sulandırılmış yoğurtla yapılır mesela. Orada süzme yoğurda geldi ve ben hani mantıklı buldum. Yedikten
Hı.
sonra hiçbir daha sulusunu yemek istemem galiba gibi hissettim. Yani onun dışında adam bir yere gidip işte yengeç bulabilirken ya da işte ahtapot bulabilirken bir yerde yok diyor. Çünkü o gün elinde taze ürün gelmemiş ve zorlamamış da bulmak için. Ya da belki ada olduğu için bulamamış da olabilir. Onu da bilemiyorum tabii ama yani gittiğimiz yerlerde her şey bence taze ve gerçekten yapabileceği kadar yapmış gibi geliyor. Balığı mesela şey var, bizde de vardır ya, o alışkınlar bence bizim kültürümüzde çok yakın oldukları için. İşte abim sana ona ver, onu vermeyeyimcilik vardır ya bizde. Orada da var mesela, biz bir balık istiyoruz, onu vermeyeyim. Bu daha taze, bunu vereyimcilik var. Bizimkilerde ben biraz art niyet aramaya başladım herhalde, bunda bu kaldı, bunu da satalım gibi bir mantığı da vardır belki ama sanki orada birazcık daha tazeyi seçtirmeye çalışıyormuş gibi hissettirdi. Ya da artık ben herkese Türkiye'de şey mi yapıyorum bilmiyorum. Kötü niyetli gözle bakıyor da olabilirim bilmiyorum ama yemek konusunda birazcık çünkü beni üzüyor bu aralar İstanbul ve çevresi. Ama yani
Oradaki
orada yediğimiz gerçekten her şey çok lezzetliydi. Ve deniz ürünleri o kadar çeşitli ki biz bunu Müjdat'la da bir bölümde de böyle küçük geçtik. Bir bölüm de yapmayı düşünüyoruz Gurmedik'te de. Yani bu kadar denize kıyısı olan bir ülke ki ben Çanakkale'de büyüdüm, hep Ege tarafındaydım çocukluğumdan beri. Yani deniz ürünü deyince balık sadece bizim gördüğümüz. Tamam çeşit çeşit balımız var ama orada sadece balık üzerinden yürümüyor olması tamamen ben yine yemeğe döndüm de. Hani deniz ürünleri bulabiliyor olmak çok çok keyifli geldi bana orada.
yani o evet galiba senin o yurt dışı deneyimlerini anlattığın bölümde değindiniz öyle hatırlıyorum. İspanya, İtalya oralarda neden var durumu. Ya yani evet orada da birazcık gerçekten şey durum var. Yani baktığın zaman bizde az çok bile bir deniz ürünü kültürü varsa aslında o da baktığın zaman Rumlardan, Ermenilerden kalmış olanlar. Hatta mide dolması bile aslında tamam bir Anadolu şeyi ama Türk yemeği değil baktığın zaman. Dolayısıyla bizde kalanlar bile zaten tam Türk şeyinden kalmış ve o bölümde de değinmiştiniz. Yani Trabzon'da hamsi var tamam da onlar da mecburen onu yemişler gibi bir durum var. Çünkü başka bir balık yokmuş. O da tam bir kültür bile değil aslında baktığınız zaman. Sadece onu yemişler ama başka bir hale çok fazla dönüştürmüşler ya da gitmişler turşusunu yapmışlar. Başka reçelini bile yapmışlar gibi durumlar var bizdeki.
Evet, bir de içine bir şekilde pirinç sokuşturuyoruz ya her şeyi. Hani tek başına o deniz ürününü yemek aklımıza gelmiyor. Mesela şey oldu Sakız Adası'nda yine. Sofraya midye söylendi. Bizim hayal ettiğimiz midye bizim burada yediğimiz midye tabii ki yani. Böyle bir şeyimiz de yok. Gurmelik denemelerini çekerken de sürekli dalgasını geçiyorum. Hani damak tadımız öyle çok gelişmiş olduğundan çekmiyoruz. Sadece çok yiyen insanlar olduğumuz için çıkıyor. Önümüze gelen midye tabii ki midyenin etiydi. Güzel bir midyeydi ama tabii bizi hayrete düşürdü. Çünkü aklımıza hiç öyle bir görsel gelmiyor. Bizim bir şekilde onu var olan dönüştürme huyumuz var. O lezzetini arttırayımcılık mı yoksa görsel olarak doyursun mu bizi mi bilmiyorum o da. Ama bir şekilde onu bir pirinç işte bir şeyler, baharatlar sokuşturma durumumuz var.
Peki tarihi yerler var mı? Böyle bir kilise olur, başka o tip kalesi bir şey var mı? Sakız Adası'nın.
Merkezde bir kalemsi var ama kale birazcık turistik olarak dönüştürülmüş bir kale. İçerisinde restoranların olduğu, hatta çok da güzel restoranlar var bence. Onun dışında hani kale güzel korunmuş ama bir turistik geziye çok açılmış bir yer değil gibiydi. Merkezde başka bir yer hatırlamıyorum. Liman ve yerleşim bölgesi var sadece. Onun haricinde adanın iç kesimlerinde bir sürü köyler var. Ve köylerin çoğu da zamanında işte adayı korumak için yapılmış surlarla çevrili köyler. Pirgi diye bir köy var. Başka bir tane de vardı adını şu an hatırlayamıyorum ama köylerin hepsi böyle dar sokaklar şeklinde yapılmış köyler. Yani şey tamamen o surların içerisinde kurulmuş. Ve böyle hani şey hissediyorsun. Bu insanlar burada kendilerini korumaya çalışmış hissedebileceğin yerler. Onun dışında görsel olarak Pirgi köyünün özellikle binalarının dışı fotoğraflarını zaten Google'da ararsanız bile muhtemelen çıkar. Mozaik desenli görselleri var. Hatta bir tane buzo bardağı aldım. Onun üzerinde de o şekilde bir onu da pazarlama aracına dönüştürmüşler zaten. Kapıların, binaların üzerindeki bütün her şeyi. Yani görsel olarak birazcık güzel bir köy. Ama böyle şey direkt olarak turistik amaçla gidilmesi mantıklı olmaz diye tahmin ediyorum. Çünkü çok fazla deniz turizmine, işte yiyecek turizmine odaklı biraz daha. Bir de ada olduğu için, yani bizim adalarımızda da öyledir. Çok böyle hani üzerine, gerçi galiba Heybeli'de falan daha çok böyle bir turistik şey var. Hani tarihi bir alan var ama yani Bozcaada'da yoktur. Gökçeada'yı bilmiyorum, yok diye biliyorum ama birazcık onlara benziyor. Daha böyle kendi halinde bir ada.
Şimdi ben
Ama
de şöyle bir tarihine bakıyorum. Yani tabii ki bizim bildiğimiz Osmanlı dönemi uzun bir süre adada var. Ama onun öncesinde de aslında bir Cenevizlilerin işgali altında kalmış. Neredeyse böyle bir 150-200 yıl. Onlar öncesinde Bizanslar diye devam ediyor. Ama anladığım kadarıyla yaşayan halk hep Rum halkı aslında. Sadece işgal edenler değişmiş gibi bir durum var oradan anladım. Yani hiçbir zaman aslında bir Türk nüfusu çok fazla orada yaşamamış diye anlıyorum Ceylan.
evet, yani Çeşme'ye o kadar yakın olmasına rağmen çok fazla Türkçe konuşan bile yok. O da bana şaşırtıcı geldi. Çünkü aslında en yakın olduğu kıta Türkiye olmasına rağmen ne Türk ürünleri çok fazla var ne de Türkçeyi böyle, ya sen konuşurken direkt anlayan da yoktu bence. Çok Türkleşmemişler gibi hissettirdi. Pek de istememişler gibi de hissettirdi, bilmiyorum. Çok fazla turist vardı Türk olarak tabii ki. Benim takip ettiğim bir influencer'la 5 kere karşılaştık, o kadar küçük bir adam. Artık yani beraber tatil yapacak mıyız vaziyete geldik. O yüzden dalgasını geçtik arkadaşlarımla. Hani böyle çok fazla Türk akını var ama inatla hani yok biz Türkleşmeyeceğiz bir durumu var bence. Yani öğrenmek de istemiyorlar gibi geldi bana. Ve bu bence çok keyifli. Bir yeri de bozmayalım yani, artık Türkleştirmeyelim.
Bir de şimdi fotoğraflardan gördüm. Ziyaret etmiş miydim bilmiyorum. Fethiye tarafında bir Kayaköy var. Eski Rum köyü. Ona çok benzer mimaride yerlerde görüyorum. Hatta bir iki tanesi de Kayaköy hikayesindeki gibi galiba terk edilmiş şeyler. Böyle taş evlerle dolu
Ya
yerler.
işte sur sur böyle hani dağ taşları taş taş üzerine köyler kuruldu zaten, şey gibi değil, beton köyler yok. Biz bir yerde kaybolduk yani, navigasyonumuz bir yanlış yeri gösterdi ve yarım saat falan bir dağ köyüne çıkmışız ama yani çıkışı çok kötü. Bir çıktık böyle hani şey, arada kıyıda köşede kalmış muhtemelen yani Sakız Adası'nın bir kısmının bile bilmediği bir köyü yanlışlıkla keşfettik. Böyle 100 kişinin falan yaşadı. Ama böyle çok şey, evet, kaya evleriyle böyle daha birbirlerine yakın sokaklar, dar dar sokakları olan, böyle muhtemelen koruma odaklı olan böyle köy, çok fazla minik köyleri vardı içerisinde.
Bir de
Bir
tabii.
de şey vardı. Aslında Sakız Adası olmasının adı, sebebi de ağaçlar, yani yetişen sakız ağaçları var. O yüzden hani çok fazla şey de var. Sakız odaklı da bir. Zaten geçtiğiniz bütün yollarda sakız ağaçları var. Ben daha öncesinde hiç görmemiştim. Daha bodur minik ağaçlar. Onlara odaklı böyle işte sakız müzesi var mesela. Onun üretiminin daha öncesinde sıfırdan nasıl üretildiğini, hangi ürünlerin kullanıldığını vesaire, nasıl sanayileştiğini falan anlatan böyle bir müzesi var. Tarihi anlamda o çok çok önemli. İşte sakızdan yapılan likörler vesaire, yani birçok üretimi var. Sadece çiğnediğimiz sakız değil, başka bir sürü işte onlardan üretilen ilaçlar vesaireler, bir sürü onu anlattığı müzesi var. Müze haricinde dediğim gibi görsel olarak da zaten bütün ada sakız kokuyor açıkçası. Kırsal kısma geçtiğinizde tabii, şehir merkezi gibi olan kısmı es geçersek.
Ben de tam onu soracaktım. Şimdi sen de değindin zaten. Yani Sakız'ın müzesinin bile olduğu bir yer burası ve o da tamamen gerçekten tamamen doğadan, o ağaçlardan gelen bir şeyden bahsediyoruz burada.
Tabii yani hatta şey var, Sakız Müzesi'nin bir kısmı canlı müze olarak geçen, işte sakız ağaçlarının olduğu böyle bir minik bir alanı var. Ve gidip oradan hiç kimse size hiçbir şey demeden ağaçlarda kuruyan, işte zaten şöyle, ben başta fark etmedim hatta, ağaçların bütün hepsinin altı kireç gibi böyle beyaz bir şekilde görünüyor. Ve düşen sakızlar oraya hani düştüğünde fark edilebilmesi için, toprağa düşmemesi için direkt anladığım kadarıyla. Ve toplayıp şöyle temizleyip birazcık elinizde direkt ağzınıza atabiliyorsunuz, öyle bir alanı var mesela. Çok keyifli böyle, hani çok işlevsel bir müze olmayabilir sakız deyip geçiyoruz ama böyle bir deneyim olarak çok keyifli bir durum vardı ve güzel korunmuş bence. Müzesi gerçekten bilgilendiriciydi de.
Peki o müzelerde hiç böyle bir anti Türk ya da öyle bir yaklaşım hissettin mi herhangi bir tarih
Hiç.
anlatımında?
Yani içeriklerinde yok. Yani çok oraya odaklı değildi. konu belki ondan olabilir bilmiyorum ama hiç öyle bir anti-Türk ya da bir bizi sevmediklerine dair bir ibare görmedim açıkçası.
Çünkü o hep bizde böyle bir sanki öyle diye alttan alta verilir ama gidip oraya yaşadığın zaman hiç öyle olmadığını görürsün ya. Yine benzer bir şey mi yaşadın diye merak ettim.
Bence öyle zaten. Ya bunu Kıbrıs'tan yaşayan sonra üniversiteye İstanbul'a gelmiş arkadaşlarımla da konuşmuştuk. Hep böyle ben küçüklüğümde şey hatırlıyorum. Rum kesimiyle Türk kesimi birbirinden nefret ediyor ve sürekli kavga halindeler gibiydi benim hayalimde en azından. Sonrasında bunun böyle olmadığını ya halkla bunun hiçbir ilgisi yok aslında. Bence Sakız Adası'nda ben bir korktum giderken. İşte biz Türkçe konuşursak bizden rahatsız olurlar mı? Hiç öyle bir şey yok. Biz onlara gelir kaynağı olduğumuz için belki bilmiyorum ama çünkü en çok Türk var muhtemelen. Hiç öyle bir şey hissetmedim. Müzede de böyle bir şey görmedim. İnsanların yaklaşımında da böyle bir şey görmedim. Belki hani Atina'da veya başka bir Yunanistan şehrinde olabilir ama.
Bence Atina'ya gitsek orada da belki daha da sıcak olacaklar. Hatta yani
Bence de.
ben yakın zamanda bir tane konferansta Selanikli birisiyle 2 dakika konuştum. Sonra bayağı böyle bir sarılarak falan ayrıldık. Selanikli bir Yunan'dan bahsediyorum yani bunu yapan.
Ya bir de şöyle bir şey var bence. Bunun olması da mantıklı gelmiyor bana. Çünkü yüzyıllarca beraber yaşamış iki toplumdan bahsediyoruz. Hani evet siyasi anlamda bir şeyler ters gitmiş olabilir ve bunlar halktan nispeten bağımsız şekilde gerçekleşmiş olabilir ama yani sonuçta beraber büyümüşsün. Aynı yemekleri yiyoruz en başında yani. Çok gerçekçi de gelmiyor bana o yüzden bunun olması. Ki değil bence de. Yani en azından Sakız Adası'nda öyle değildi. Tabii daha tecrübeli olanlar, daha o kısımda yaşamış, görmüş olanlara sormak lazım ama bana mantıklı da gelmiyor zaten. Sadece bize öğretilmiş bir şey. Bu işte Türkiye içinde de vardır ya zaten. Klasik bizim işte Lazlar bilmem kimden nefret eder, işte muhacirler ondan hoşlanmaz falan. Yani hepimiz, ben Çanakkale'de hep tek tip insan tanıdım. İstanbul'a gelince böyle tanıdım farklı siyasi görüşleri ve etnik kökenleri. Böyle beni korkut, yani orada hep ona alışık olduğum için korkmuşum diğerlerinden. Ve burada hepimizin insan olduğunu ve gerçekten normal bir şekilde hayatımıza beraberce devam edebildiğimizi gördüm. Bence bu da aynı şey aslında. Hep böyle Yunanlar bizi sevmez, biz Yunanları sevmeyiz falan gibi bir algımız var.
Şimdi bir yandan da sakıza değinmişken sakızlı şeyleri denedin mi peki? Mesela bizde bile vardır ya işte damla sakızlı kurabiye, damla sakızlı vesaire.
Ben damla sakızı aromasından hiç hoşlanmam normalde. Benim sevmediğim çok az şey vardır. Ama damla sakızı Türk kahvesi falan yapılır ya, ben hiç sevmem onu. Sevmem diyerek çok fazla bir şey denemek istemedim. Ama şey denedim, sakız likörü denedim ve ben çok beğendim sakız likörünü. Yani bizim burada sakız esanslı yediğimiz şeylerle alakası yok bence. Direkt olarak sakızın aroması olduğu için bayağı keyifli geldi. Orada da çok böyle hani kurabiyesini de yaptık. Bakın sakızın kurabiyesini de yiyin falan gibi bir dayatma da yoktu. İstersen alırsın ama çok böyle gözüme çarpan da sakızlı. O da sakızlı bakın falan gibi bir durum yok. Bence Çeşme'de o daha çok var. Hatta anneme satmışlar Çeşme'de. Ve şey dedi bana giderken. Sakın sakızlı şeylerden alma, ben denedim çok kötü falan diyerek beni gönderdi. Öyle hani bayağı tembih edilerek gönderildim. Hiç öyle bir şeyle de karşılaşmadım. Kokteyl denedik. Sakız likörlü ve çok keyifli geldi. Gittim o yüzden aldım hatta. Ama onun haricinde direkt sakız, işte sakız müzesinde sakızlardan yerden de topladık. Onun haricinde orada üretilen sakızlardan satılıyordu. Onlardan aldım. Onun haricinde yoktu garip bir şekilde. Mesela adada vardır ya kurabiye, işte Kavala kurabiyesi. Yani göze sokulan bir şey yoktu. Bence çok böyle sade bir ada o yüzden. Ben sevdim bayağı o durumunu da. Hiç böyle hiçbir şey zorlamayışı. Bunlarımız var, isterseniz alıcılığı falan. Belki de bizim odağımız o değil, bilmiyorum gerçekten.
Yani evet, Kavala kurabiyesinin Türkiye'de son 10-15 yılda geçirdiği dönüşümü düşündüğümüz zaman Kavalalılar ne oluyor demiştir yani bir olaya baktıkları zaman. Çünkü şu anda olmadığı o BİM'ler, A101'ler bile yok. Yani bir anda bambaşka bir şeye dönüştü ya Kavala kurabiyesi. Her yerde erişebildiğim bir şeye dönüştü.
Abartılır bir durumu var bizde. Bir şey tutulduysa dibine kadar
Orijinalinden de
erişilebilir.
kopartarak tamamen.
Evet. Yani o yüzden bence şey, mesela orada uzolar bile, yani ben çok şaşırdım. Bizde hep 70'lik 50'lik sofraya söylenir ya. Uzoyu söylüyoruz. Bir geldi. Üç kadarcık bir şişe. 200 mililitrelik, 20'lik. Yani bize garip geldi. Hani ne yapacağız biz bunu? Bitecek birazdan. Biz bir de 5 kişiyiz. Zaten koyduğumuz gibi 5 kişi bitecek. E ne yapacağız? Yok yani bayağı üretim. Yani üretiliyor ama restoranlarda 70'lik, 50'lik. Bak uzo yok. Yani her şey böyle daha tüketebileceğin kadar avcılık var. Ve bence çok mantıklı. Yani 200'lük 5 kişiye 1,5 tam duble olmuyor ama 1,5 duble kadar böyle yetti ve bitiyordu. Başka bir markanın başka bir uzosunu deneyebiliyordum. Bana bu mantık çok mantıklı geldi. Yani ben sürekli Beylerbeyi göbek içmek istemiyor olabilirim. Farklı bir markaya da denemek istiyor olabilirim mesela. Mesela gelirken de satılan hediyelik olarak da satılanlar yine 200'lük minik minik şişelerde vesaire. Hani aşırı mantıklı geldi bana o durumu. Biz 7 farklı uzo çeşidi deneyebildik bundan kaynaklı olarak mesela.
Şey merak ettim. Peki mesela 20'lik almanızın bir dezavantajı oldu mu? Yani bizde şeydir ya böyle küçük alırsan onun fiyatı da artar gibi bir durum var.
Satmıyorlardı öncelikle. O yüzden istesek de alamazdık. Bilmiyorum restorandaki
Hı
fiyatının ne kadar olma ihtimali. Tabii ki markette 20, yani 70'lik alsak daha ucuza geliyordu her şekilde ama yani şeylerde mesela farklı markalarda hep fiyat skalası da aynı. Bizde birazcık daha oynuyor ya
hı.
işte yeni rakı daha uygundur mesela. Orada böyle hep hatırladığım kadarıyla 7 euro, 6 euro 200'lük uzolar işte en fazla gördüğüm 7,5 eurodur 200'lüklerde. Hani böyle şey gibi değildi. Bu daha iyidir o yüzden fiyatı çok pahalı gibi değildi de. Hani bu marka böyle. Bunun işte aroması şöyle. O yüzden belki böyledir falan. Böyle satıcılar da birazcık bu konuyu böyle anlata anlata bize şey yapıyorlardı. Hangisini önerebilirsiniz dediğimizde işte biz biraz bazen şişesine düşüp alıyorduk tabii ama hani fiyatları bence çok dengeli ve tatları da aslında. Bilmiyorum Uzo ben ilk defa denedim orada. Böyle şey gibi ya birazcık daha aromalı, daha hafif gibi geldi bana bilmiyorum. Müthiş bir damağım yok bu konuda. Çanakkale'liyim. Babam çok içerdi ama yani de yok bu konuda bir bilgim ama bu keyifliydi. Şurada da duruyor bir yandan rafımda karşımda. Bir tane getirdiğim Uzo ve sakız likörü. Yakın zamanda kokteyl yapmak için duruyorlar orada. Onlara bakıyorum.
O zaman belki sona doğru şu soruları sorabilirim. Oraya gidenlerin yanında götürmesi gereken ya da oradan gelenlerin illaki alması gereken şeyler ne olur? Yani giderken eksikliğini çektiğin bir şey oldu mu gittiğinde ya da dönerken ne getirdin geri?
Biraz kontrol freak tip olduğum için olmadı. Her şeyi alırım. Konuda takıntılıyım ama yani ada olduğunu bilerek gitmek lazım öncelikle. Her şeye anında ulaşamayacağını bilmek lazım. Orada bir AVM yok. Ve birazcık daha az mesai saatleri var. Yani bir bankada şöyle bir şey gördüm. 11'de mesai başlayıp 4'te biten bir mesai gördüm. Yani onu bilerek gitmek lazım. Orada her an her şeye ulaşamayabilirsiniz. Ha bu arada şey sakız aromalı sodalı sular vardı. Şu an aklıma o geldi. Alakasız bir noktada girdim ama onlar falan marketleri çok aslında komplike marketler. Her şeyi bulabilirsiniz ama her an açık bulamayabilirsiniz. O yüzden riske atmamak lazım. Birçok şeyi getirmek gerekiyor bence. Oradan dönerken de alınacak bence uzo alınmadı. Ve oradayken bol bol deniz ürünü yenmeli bence. Her şeyden önce o deneyimi tatmak lazım. O masaya böyle işte yaz aylarında gittiğinizi varsayarak söylüyorum. İşte 5-6 gibi oturup uzun uzun keyif yapılmalı bence. Restoranda içeceğiniz uzoyla marketten alacağınız uzo arasında çok büyük bir fiyat farklılığı yok. O deneyimi yaşamak her türlü daha keyifli bence. Oradan çok bir şey getirmeye gerek yok da. Orayı güzel yaşamak lazım. Denizine girmek lazım. Çok güzel kıyıları var. Yani aynı deniz çeşmeyle tabii ki. Arada çok büyük bir mesafe yok ama korunmuşluğu çok iyi. Adanın bir tarafında taş bir işte kumsala gidebilirken, kumsal denmez herhalde ama sahile gidebilirken bir anda incecik kumlu bir yere de bulabiliyorsunuz. Çok çeşitliliği var. Soğukluğu bir yeri farklı, bir yeri farklı işte sıcaklığı ya da farklı. Ve hani o deneyimi yaşamak bence çok keyifliydi. İmkanı olan gitsin ki bence herhangi bir artık bu doların, euronun haline göre bile Türkiye'de yaptığınız birçok tatilde ucuza gelecek vizeniz varsa tabii. Şu an onu da belirtelim. Kapıda vize yok. şu an itibariyle en azından. Biz Kasım 2023'teyiz. Gelecek diyorlar ama şu an bilmiyorum. Eğer vizeniz varsa benim oturduğum herhangi bir masada, restorandaki herhangi bir masada İstanbul'da vereceğimin 1/2'si kadar bir para verdim ve kalktım. Ve çok doydum, kalktım ve çok güzel şeyler yedim, kalktım. O yüzden hani tecrübe olarak kesinlikle gidilebilir. Onun haricinde maddi olarak da her şekilde mantıklı buluyorum. Şu an bu saatten sonra başka bir adayı denemek isterim mesela İnan Adası'nı. Çeşme'de tatil yapmak yerine.
Evet, şu anda zaten büyük ihtimal senin için o Yunan adaları kapısı da açılmıştır kafanda diye düşünüyorum. Şimdi mesela Midilli'ye gitmediğini söylemiştin. Şu anda büyük ihtimal daha gönül rahatlığıyla gidersin oraya da.
Evet, yani annemle bir şeyimiz var. Böyle bir niyetim var, gelecek sene onunla gidebilmek istiyorum.
Bir de
Ama şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bence Sakız Adası araç gerektiren bir ada. Yani bazı adalar Simi galiba. Simi Adası daha minikmiş bildiğim kadarıyla. Orası yürünerek gezilebilen bir ada, evet, ama Sakız Adası için biraz daha hani sahillerine gidebilmek için. Bir taşıma, toplu taşıma aracı var mı bilmiyorum ben. Biz araba kiraladık orada ama yani bir araca ihtiyaç duyulabilir.
O zaman anladığım kadarıyla kesinlikle tekrar gidilebilecek bir yer senin için ve bir yandan da genel olarak maalesef Türkiye'de fiyatlar arttığı için Schengen'iniz varsa hiç düşünmeyin, gidin diyoruz Sakız Adası'na. Umarız kapıda bize de geri gelir. Daha çok böylece Yunan dostlarımızı, komşularımızı memnun ederiz, restoranları. Biz Türkiye'deki restoranlarda üzülmek yerine.
Feribotu da söyleyeyim. Feribot gidiş dönüş olarak alınıyor ve 25 euroydu bizim aldığımız. Yani 12,5 euroya geliyor aslında. Şey, ülke değiştirmek için makul bir fiyat gibi geliyor.
Bizim köprü fiyatlarına düşününce daha makul hale gelmiş olabilir. İşte bu Çanakkale'ler, Osman Gazi'leri falan düşününce ülke değiştirmek ve bir anda atmosfer değiştirmek için güzel bir uygun bir ücret olarak düşünülebilir.
Bence.
Var mı son eklemek istediğim şeyler?
İmkanı olan gitsin gezsin bence ya. Bugün bu aralar benim bütün arkadaşlarım 30 yaşına gireceğim ben. Şey gibiydi ya, eskiden 30'lar böyle her şeyin oturduğu yaşlar vesaire gibiydi. Herkes para biriktirmemi söylerken ben birazcık böyle delirmiş gibi orayı burayı gezmeye çalışıyorum. Bu aralığın üçünde de Paris ve Brüksel'e gideceğim mesela. İmkanı olan en yakından başlasın yani bence. Adana olabilir. Güzel fikir bu arada, bizim bu aralar planımız bu. Onun haricinde çok dibimizde yani Yunan adaları. Farklı bir kültüre bir anda gidip oranın insanlarıyla tanışmak, o sofralara oturmak bence güzel bir deneyim olabilir.
O zaman gezi tavsiyeleriyle bitirdin. Oraları da gezdikten sonra yine şehir hikayelerine konuk olarak bekleriz. Hatta yakın zamanda Gurmelik'te anlattıkları için de tekrar bekleriz. Oraların daha gezilecek yerlerini anlatman için.
Olur. Benim biraz böyle bir öncekini pek anlatmak istemem aslında. Bu gideceğimi anlatmak daha tatlı olabilir.
Tamam, o zaman Paris, Brüksel'de sana güzel seyahatler diliyoruz ve konuk olduğu için teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
O zaman Şehir Hikayeleri yeni sezona Sakız Adası ile başladık. Bengü ile birlikte Şehir Hikayeleri yeni sezonun bir sonraki bölümünde görüşmek üzere.